Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ekim 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracak bize. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti Barış Pınarı harekatında ikinci gün adım adım hedefe. Planlandığı gibi süren harekatın ikinci gününde Resul Ayn ve Tel Abyad çevresindeki çok sayıda köy terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda önceki gün başlattığı Barış Pınarı harekatı, başladığı Resul Ayn ve Tel Abyad çevresinde çok sayıda köyün terörden arındırılmasıyla başarılı bir şekilde sürüyor. Kuruluşunu ilan eden Suriye Milli Ordusu, Ceylanpınar ve Akçakale'den Suriye'ye girerek terör örgütü YPG'nin üstlendiği noktalara ve sınır hattındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Mardin, Kızıltepe'nin karşısında yer alan Dırbesiye ve Amude ilçelerinin çevresindeki hedeflerde Türk savaş uçaklarınca vuruldu. F-16'ların bombardımanında teröristlerin kazdıkları tünellere kaçtıkları gözlendi. Tel Abyad'ın güneyinde yer alan Ayn Nisa kasabasındaki YPG'nin askeri merkezi de SMO tarafından roket yağmuruna tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı 228 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı demiş Milliyet gazetesi. Terörün hedefi siviller başlığı var. Biri bebek, dördü çocuk, yedi sivil şehit. Suriye'de teröristlerce işgal edilen bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roket atarlı saldırılar düzenlendi. Ceylanpınar ve Akçakale'de 9 aylık Muhammed, 11 yaşındaki Elif Terim ve yaşıtı Mazlum Güneş'le memur Cihan Güneş şehit oldu. Nusaybin'de de Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit düştü diyor Milliyet gazetesi. Askerin morali çok yüksek başlığı var. Karargâhtaki gece mesaisini dün gündüze de taşıyan Milli Savunma Bakanı Akar, bölgeden gelen anlık görüntülerle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarına talimatlar verdi. Harekatın başarıyla sürdüğünü söyleyen Akar, Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek dedi. Hürriyet gazetesinin sür manşeti ilk hat kesildi. Önceki akşam Fırat'ın doğusuna geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn'ın bağlantısını kesti. Teröristlerin dışarıdan yardım almalarının önüne geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ilk olarak Tel Abyad'ın doğusundaki Tabatin ve Meşrefe'den başlayarak birkaç saat içinde 11 köyü terörden arındırdı. Operasyonu genişleten komandolar tespit ettikleri terör hedeflerini harekat merkezine bildirdi. Bu bilgi sonucu jetler ve obüsler koordinatları verilen hedefleri imha etti. Bomba imha ekipleri ve özel kuvvetler de güzergahı komandolar için temizledi. Resulayn'ın 5 kilometre batısından güneye inmeyi planlayan komandolar yer yer meskun mahal çatışmasına giriyor. Harekat boyunca karadan ve havadan vurulan hedef sayısı 200'ü aştı. Milli Savunma Bakanlığı 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı diyor Hürriyet gazetesi. Manşet haberine bakalım. Hürriyet gazetesinin kapıları açarız başlığı var Hürriyet'in manşetinde. Erdoğan Avrupa Birliği'ne operasyonumuzu işgal harekatı diye nitelemeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz tepkisini gösterdi. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlarmış. İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları harcadık. Biz bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz. Ama kapıları da açarız. Siz hiçbir zaman samimi olmadınız. 63'ten beri oyaladınız. Dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üstüne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm NATO ülkelerine sesleniyorum, başta Amerika Birleşik Devletleri. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz, öyle mi? Biz eyvallah edemeyiz, bunun da gereğini yapmaya mecburuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti fetihle gidiyoruz, zaferle döneceğiz. Sınır ötesine Fetih Suresi okuyarak geçen komandolar, terörün kökünü kazıyacağız diyerek zafer sözü verdi. Nevşehir'den Ahmet, İzmir'den Ali, Trabzon'dan Yasin ve yüzlerce kahraman Mehmetçik. Vatan için tek vücut, tek yürek olmuş. Hepsi de Türk halkının dualarını yüreklerinde hissediyor. Vatanımız bize emanet, moralimiz yüksek. Teröristlerin kökünü kazıyacağız. Düğüne gidiyoruz. Çocuklar ölmesin diye bölgeye huzuru, Fırat'ın doğusuna Mehmetçiğin şefkatini götüreceğiz. Teröristlere Afrin'i, Elbab'ı dar ettik. Fırat'ın doğusundan da kısa sürede zaferle döneceğiz. Terör bataklığını kurutacağız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Halkımız dualarını bizden esirgemesin diyor Mehmetçiğimiz. Terör devletini kurdurtmayacağız başlığı var. Başkan Erdoğan, bizim sınır ötesi harekatımızın altında güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var dedi. Derdimiz DAEŞ, YPG, PYD, PKK gibi terör örgütleriyle, Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Barış Pınarı harekatıyla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Harekatı işgal diye nitelerseniz kapıları açarız. NATO'ya sesleniyorum. Terör örgütleri Türkiye'ye saldırırken sessiz kalamazsınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin manşeti YPG'li teröristler 6 sivili katletti. Barış Pınarı harekatıyla ağır darbe alan YPG PKK'lı teröristler Şanlıurfa ve Mardin'de sivilleri hedef aldı. Havan mermisi ve roketlerle düzenlenen kalleş saldırılarda 3 çocuk ve 9 aylık bir bebeğin de arasında olduğu 6 kişi şehit oldu diyor Star gazetesi. Fırat'ın doğusunda Mehmetçiğin karşısına çıkamayan YPG PKK'lı teröristler Türkiye tarafındaki sivil yerleşim yerlerine onlarca havan mermisi ve roket fırlattı. Sadece Şanlıurfa Akçakale'ye 2 günde 30'a yakın havan mermisi düştü. İlçeye dün yapılan saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi diyor Star gazetesi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'ye destek başlığı var. Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını görüşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya onay vermedi. Avrupa Birliği üyesi 5 ülke ise Türkiye'ye tek taraflı operasyonu durdurması çağrısı yaptı demiş Star gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti hedef 10 günde 32 kilometre. Barış Pınarı harekatı çok hızlı ilerleyecek. İlk aşamada 32 kilometre derinliğe ineceğiz. Yerli silahlarla YPG'yi vuruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 40 DAEŞ'lıyı Irak'a kaçırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan Türkiye'ye kınama yok başlıklarını atmış Türkiye gazetesi. Beştepe'deki Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısında hem operasyonun ilk günü hem de gelecek aşamaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı komuta kademesini sivillere kesinlikle zarar verilmemesi için uyardı. Harekatın 3 aşamada gerçekleşmesi, ilk aşamanın da 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. İlk olarak 32 kilometre derinliğe kadar girilecek. YPG'ye lojistik desteğin sağlandığı Suriye-Irak sınırındaki M4 karayolu kontrol altına alınacak. İkinci aşamada saha temizliği yapılacak, sivillerin güvenliği sağlanacak. Son aşamada ise bölge halkının hayatlarını sürdürebilmesi için imardan sağlığa her alanda adımlar atılacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ilk gün 14 köy özgür. Barış Pınarı harekatının ikinci gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Aviyat ve Rasulayn'da 14 köyü PKK'lı teröristlerin işgalinden kurtardı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu. Köylüler kendilerini kurtaran Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusunu sevinçle karşıladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti mültecileri Avrupa'ya göndeririz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye kalkışırsanız işimiz kolay, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 4 yılda Türkiye'nin sınırları içinde 7500, sınırları dışındaysa 8500 olmak üzere 16.000 teröristi etkisiz hale getirdik. Barış Pınarı harekatını başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının 1/4'ü PKK-YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır ifadelerini kullandı. Milat Gazetesi'nin manşeti "Hepsini yok edeceğiz." Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde 174 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda YPG'linin de teslim olduğunu kaydeden Erdoğan, "PKK ve DAEŞ'ı bitireceğiz, sınırımızda terör devleti kurdurmayacağız." dedi. Akşam gazetesinin manşeti, işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Fransa, İsrail ve Arap rejimlerinin sahip çıktığı alçaklar, bebek katilleri başlığıyla çıkmış bugün. Harekat bölgesinde Mehmetçiğin önünden kaçan PKK-YPG, havan ve roketlerle sivilleri hedef aldı. Akçakale, Nusaybin ve Ceylanpınar'a 200'den fazla roket düştü. Biri 9 aylık bebek. 3'ü çocuk, 6 kişi şehit oldu. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti, "İşgal derseniz kapıları açarız. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak görenlere tepki gösterdi. Erdoğan, NATO üyesi ülkelere meydan okuyarak, "Operasyonumuz işgal hareketi değildir. Eğer böyle niteliyorsanız kolayı da var. Kapıları açarız. 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz." diyerek rest çekti.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Huriye Coşkun hattımızda bizi bekliyor. Huriye Coşkun, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başlayalım hemen. Aslında Türkiye'nin ve Ankara'nın en önemli gündemi şüphesiz ki Barış Pınarı Harekatı. Gelişmeler takip edilecek. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekatta 2 gün geride kaldı. Ve bugüne kadar 228 terörist etkisiz hale getirildi ve belirlenen hedefler havadan ve karadan imha ediliyor. İşte harekata ilişkin gelişmeleri gerek Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen harekat açıklamalarını ve bilgi paylaşımlarını takipte olacağız. En önemli gündemimiz bu olacak. Diğer taraftan da sosyal medya üzerinden bir taraftan diplomasi devam ediyor. Sosyal medyada uluslararası kara propaganda etkisizleştirmek amacıyla etkin bir mücadele yürütülüyor ve harekatın amacı Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetlerinin de dünya kamuoyuna aktarılması önemseniyor. Bunun için de Cumhurbaşkanı bir taraftan, diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı ve bakanlar tarafından da tweetlerle bu konu, bu hassasiyetler dünya kamuoyuna aktarılıyor. Bu konuda bizim gündemimizde olacak. Diğer taraftan baktığımızda bugün davalar da devam ediyor. Akıncı davasında ara karar bekleniyor. Meclis gündemine de bakalım. Genel kurulda yargı paketine devam edilmesi bekleniyor. Bu konuda basın toplantıları devam edecek. Yargı reformu paketi meclis genel kuruluna gelmiş ve teklifin 10 maddesi kabul edilmişti. İşte buna ilişkin basın toplantılarını da takipte olacağız. Bugün ekonomiden de bir başlık var. Merkez Bankası bugün Ağustos ayı cari açık verilerini açıklayacak ve biz de takipte olacağız diyelim. Bu şekilde özetlemiş olalım.
Huriye Coşkun, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz
programımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemimiz tabii ki Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde adım adım hedefe ilerlediğini söylüyor Milliyet Gazetesi. Sahadan ayrıntıları veriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Genel olarak harekatı nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi harekatı şöyle, biz tabii Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi harekatların ardından biraz kanıksadık bu işleri. ve işte normal hayat devam ediyor ama bu topraklarda, Anadolu topraklarında çok büyük bir mesaj var. Bakın, milli mücadeleden bu yana ilk olarak en büyük başkaldırı yapıyoruz biz. Yani bu toprakları dizayn etmeye çalışan, bu topraklarda kendilerine göre bir takım planlamalar yapanlara artık durun, bundan sonra yapamazsınız, biz varız mesajını veriyoruz. Bu çok önemli ve dünya dengelerini de değiştirecek, önümüzdeki dönemde ciddi çalkalanmalara sebep olacak bir gelişmedir. O açıdan bakıldığında çok önemli. Harekatı sadece harekat bazında değerlendirirsek zaten Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı'nda çıraklık, Zeytin Dalı'nda kalfalık, şimdi ustalık döneminde. Sadece biz değil, Suriye Milli Ordusu, eskiden ÖSO adı verilen Suriye Milli Ordusu da artık tecrübe kazandı. Ciddi anlamda eğitildi. Onlar da önemli başarılara imza atacaklar. Yani burada harekatın sonucu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Yani biz orada işte deliklere kaçan, silah bırakıp zaman zaman kaçan bu teröristleri halledeceğiz, temizleyeceğiz, geçeceğiz. Ama tabii önemli olan şu, bunlar maalesef insanlık dışı bir takım uygulamalara imza atıyorlar. İşte sivillere roketler gönderiyorlar. Ve bu arada bir şehit verdi, ikiye yükseldi herhalde. Evet. Bunlar da keskin nişancı atışlarıyla işte deliklerden çıkıyorlar. Keskin nişancı atışlarıyla askerimizi şehit ediyorlar. Ama böyle büyük bir operasyon için gönül isterdi hiç olmasın ama. Yani şu an için 40 saati geçti. İki şehit bana göre son derece başarılı bir harekat icra ediliyor diye düşünüyorum ben.
Evet, yine de askerlerimizin, Mehmetçiğimizin bir tanesine bile öyle zarar ama, gelmesine ama, istemiyoruz. Ama işte görevlerini bakın başarılı yani, bir şekilde tamamlasınlar.
Yüzlerce teröristi telef ediyorsunuz orada ve işte iki şehitle iki günü kapatıyorsunuz. Bu büyük başarı tabii ki, yani burnu kanamasın, hatta gazilerimiz, yaralılarımız da olmasın ama.
Elbette.
Ama maalesef bunlar oluyor. İnşallah bundan sonra olmaz.
Evet. Şimdi biz dün yayınımızda Barış Pınarı Harekatı'nı konuşurken daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmemişti. Gün içerisinde AK Parti Genel Merkezi'nde 132. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiğini anlattı. Dış dünyaya da seslendi. Bu harekata karşı çıkanlara da sert sözleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
Vallahi aslında sert mi yoksa hafif mi onu tartışmak lazım. Çünkü gerçekten bir terör örgütü var. Bu terör örgütü işte bugüne kadar 70'li yıllardan itibaren 84'te kuruldu ama 70'lerde apoçular ortaya çıktı. Köy basan, bebek öldüren, işte kadın ve çocuklara eziyetler eden bir yapı. Maalesef şimdi işte sivil kaybından bahsediyor Batı. İşte sivillere Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eziyet etmesinden bahsediyor. Oysa yani şu ana kadar işte harekat devam ediyor ki biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında kendimizi ispat ettik. Hiçbir sivilin burnunu kanatmadan bu operasyonları yerine getirdik. Şimdi burada ahlaki bir sorundan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı Batı'nın tavrıyla ilgili olarak. Yani bunları görmeyen Batı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir takım algı operasyonlarına esir oluyor. Bir takım işte geçmişte yaşanan, hatta işte Esad zulmünün sonucu olan bir takım fotoğrafların üzerinden bize saldırıyor. Burada bir ahlak meselesi var. Ahlaksız bunlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da ahlaksızlıklarını yüzlerine vurmuş durumda. Ve bana göre güzel bir konuşmaydı. Sert bir konuşma değil, olması gereken bir konuşmaydı. Gerçeklerin ortaya konulmasıdır. Yani diplomatik bir takım konuşmalarda yapılabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı diplomasinin ötesinde bu Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koydu ki tarih boyunca maalesef bunlar bu şekilde davranıyorlar. Ve bir ders verdi aslında, insanlık dersi verdi bizim inançlarımız gereği. Bu suçların hiçbiriyle karşı karşıya olamayacağımızı, bizim yok etmek için değil, yaşatmak için oraya gittiğimizi. Hepsini anlattı. Bana göre güzel bir konuşmaydı ve bu arada da ciddi anlamda da uyardı. Eğer üstümüze gelirseniz 3.6 milyon mülteciyi biz size göndeririz. Dedi ki 3.6 milyon değil, İran'da bekleyen Afganlar var. Başka yerlerde bekleyenler var. Eğer biz kapıları açarsak bu 10 milyona kadar falan yükselir. Ama tabii Türkiye büyük devlet. Türkiye'nin de bir göç yolu olması istenmiyor. Ama gerçekten Türkiye isterse Batı'yı boğar mülteciyle. Biz burada frenliyoruz bunları. Biz burada ciddi anlamda bir mücadele veriyoruz ki IŞİD'le, DAEŞ'le mücadele konusunda bana göre dedi, gerçekler onu gösteriyor zaten. Dünyanın en büyük mücadelesini verdik biz. Ciddi anlamda kendimizi ortaya koyduk. Şimdi kalkmışlar DAEŞ tekrar hortlarsa gibi bir takım argümanlarla karşımıza çıkıyorlar. DAEŞ zaten siz kurdunuz. Yani siz hortlatmaya çalışıyorsunuz zaman zaman. Türkiye'ye kalkıp da DAEŞ üzerinden insanlık gibi işte sivil kayıplar gibi bir takım suçlamalarla ayar vermeye çalışmak, Türkiye'yi suçlamak ahlaksızlıktır Sayın Cumhurbaşkanı da. Siz ahlaksızsınız diye bütün dünyanın göz önünde bunlara sıfatlarını hatırlattı.
Peki, evet, bu açıklamalar yapılırken bir yandan tabii dünya da hareketliydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Orada bir ortak karar alamadı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bir ortak kınama teklifi Amerika ve Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Bu gelişmeyi diplomatik açıdan, diplomasi alanında Türkiye'nin başarısı olarak değerlendirmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri, bakıyorsunuz Trump bir yandan işte asarım keserim gibi bir takım ifadelerde bulunuyor ama harekatının önünü açmış durumda. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin kınanmasını istemiyor. Rusya dünyanın önemli sayılı devletlerinden bir tanesi. O da Amerika ile birlikte ilginçtir. Aynı noktada birleşiyor. Yani birbirini yiyen iki tane ülke. Ki bunun belki de örneği var mıdır yok mudur onu bilemiyorum. Birinin kınadığına diğeri sahip çıkar. Ama ikisi birden Türkiye'nin kınanmasına karşı tavır alıyorlar. Bu çok çok önemli. Yani bu Türkiye'nin ciddi anlamda diplomasi başarısıdır. Gerçi kınasa ne olurdu? İsrail sürekli olarak kınanıyor ama İsrail yolundan devam ediyor. Yani kınama da çıkmış olsaydı biz yolumuza devam edecektik. Ama bu şunu gösterdi. Bakın yalnız kaldık. İşte Türkiye bu operasyonla ciddi kendini sıkıntıya soktu gibi bir takım bağırmaların, bir takım feryatların da pek doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani dünyanın iki tane gücü Türkiye'yi destekliyor. Her ne kadar biz bunu işte kabul etmiyoruz, Türkiye çıksın demelerine rağmen kınamaya izin vermediklerine göre Türkiye'nin arkasındalar demektir. Bunda uzatılacak bir tarafı yok. Dediğim gibi kınasalar ne olurdu bu tasarıyla? Türkiye yoluna devam ederdi ama bu önemli. Türkiye diplomatik açısından da işte askerimizi görüyoruz sahada ciddi başarıların altına imza atıyor. Diplomatik açıdan da önemli kazanımlar elde etmiş durumda, öyle görünüyor.
Peki. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde iki senatörün bir yaptırım paketini Senato'ya sunduğu bilgisi var. Bir yandan da bir yaptırım tehdidi geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden mi geliyor yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin içinden mi geliyor? Amerika böyle tek vücut halinde hareket eden bir yapı da değil. İşte çeşitli görüşler var, çeşitli fikirler var. Şimdi bu yaptırım paketi gelecek. Bakın yaptırım paketi kabul edecek Senato'da. Ondan sonra Trump'ın önüne gidecek. Trump imzalarsa kabul edilmiş olacak. Trump imzalamazsa tekrar geri dönecek. Bu uzun bir süreç. O zamana kadar zaten biz yapmamız gerekeni yaparız. O bölgede işimiz biter. Ama şuna da bakmak lazım. Yani bunlar, bu tartışmaların sonucu nereye doğru gidiyor? İşte F-35'lerle ilgili ve S-400'lerle ilgili çok ciddi bir takım Türkiye'ye yönelik tehditler vardı, şantajlar vardı. Ne oldu? Biz S-400'leri aldık. Bu tehditler nerede şimdi? Bunlar sabun köpüğü gibi böyle büyür, ondan sonra patlar gider. Bu açıdan ben şimdi çok önemsemiyorum ama zaman içinde neler olur onlara bakmak lazım.
Peki. Bir de İran'ın baştan beri bu harekata karşı çıkması meselesi var. Benzer açıklamalar geliyor. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii bizim nasıl bölgede kendi çıkarlarımız varsa İran'da bölgede çıkarları var. İran'ın bir de rejim ihraç etme gibi bir derdi var. Uzun süreden beri o bölgede bulunuyor. Bir de rejim problemi var. Ve İran'da Suriye'de etkili olmak isteyen bölgesel aktörlerden bir tanesi. Şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bir mücadele içinde, örtülü bir mücadele içinde orada İran'ın işine geliyor ama Türkiye o bölgede mevzi kazanıyor, güç kazanıyor. Bu İran'ın işine gelmiyor. Zaten İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında sorulan bir soruya, bu konuda sorulan bir soruya bunun muhatabı ben değilim gibi cevap vermemesi kaçmasa da İran'ın bu işten çok mutlu olmadığını gösteriyor ama sonuçta işte İran'da kınayacak, konuşacak ama biz yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Çok doğaldır İran'ın bu tavrı çünkü Türkiye'nin güçlenmesi İran'ı sıkıntıya sokuyor. Bakın şimdi YPG, PKK'dan bahsediyoruz ki Trump ilk olarak YPG demedi, direkt adını kullandı, PKK dedi. Şimdi İran'ın da başında aynı bela var. Yani Kucak PKK'nın İran kolu. Ama buna rağmen İran, biz bunları tepelerken o bölgede rahatsızlığını ortaya koyuyor. Çünkü bir güç mücadelesidir. Yani tarihe şöyle böyle milletler arası ilişkilere tarihe şu şekilde bakmak lazım. Yani dostluklar olmaz milletler arası ilişkilerde. Buralarda menfaatler olur. Yani Türkiye'nin o bölgede ilerlemesi, gelişmesi İran'ın belli ki öyle düşünüyorlar İran yöneticileri. Menfaatlerini halaldar ediyor. O açıdan da bir takım tepkiler ortaya koyuyorlar. Ama bu tepki ne kadar büyür? İşte bu kadar. Daha fazlası olmaz.
Evet, bir de önemli bir ziyaretçisi var bugün. Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Önce Barış Pınarı Harekatı'na destek niteliğinde açıklamalar yaptı. Sonra aslında önceden planlı bir hareket, bir ziyaret ama bir de Türkiye ziyareti gerçekleştirecek. Bu da bir destek olarak algılanıyor. Milliyet Gazetesi'nin haberinde nasıl değerlendireceksiniz?
Yani şimdi NATO'nun yapılan açıklamalar ortada. Yani bu Türkiye'nin kendisini savunma hakkı vardır ve Türkiye kendisini savunuyor şeklinde bir takım açıklamalar var. Şimdi bakın NATO Türkiye ile kavga etti. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ile çok ciddi şekilde itişti, kakıştı ve Türkiye'yi rahatsız etti. Ondan sonra Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtını döndü, NATO'dan çıktı. Ne olur acaba şöyle baktığınız zaman Amerika'nın bu bölgedeki hiçbir gücü kalmaz. NATO'nun güney kanadı çöker. NATO diye bir şey kalmaz. O açıdan yani bunlar akıllıca davranıyorlar. Akıllıca davranmalarının bir sonucu. Yani ne yapacak Türkiye'ye NATO yani ben seni istemiyorum git mi diyecekti. Demesi mümkün değil. Yani Türkiye'ye çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Üstelik biz haklıyız. Bakın haklı olduğumuz için yani bu tür şeyler işte milletler arası onu da camiada onu da mutlu edecek bunu da mutlu edecek. Herkes biraz oynuyor. Tabiri caizse amiyane tabirle kıvrılıyor ama sonuçta NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bakın Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var demiyorum. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Elbette bizim de bunlarla iyi geçinmemiz bizim lehimize olacaktır. O açıdan bunlar çok doğal gelişmeler. Ne kadar felaket tellalları şöyle oluyor böyle oluyor filan diyorlarsa da işte olanlar ortada gözümüzün önünde. NATO Genel Sekreteri geliyor. Muhtemelen burada da harekata örtülü de olsa destek anlamına gelecek açıklamalar yapacak.
Evet, Türkiye Gazetesi'nin manşet haberi önemli. Aslında Barış Pınarı Harekatı'nın gidişatı ve önümüzdeki süreçte neler olabileceğini anlatıyor Türkiye Gazetesi. 3 aşamada gerçekleşecek diyor. Hızlı ilerleyeceğini söylüyor Barış Pınarı Harekatı'nın ve ilk aşamada 32 kilometre derinliğe ineceğimizi söylüyor. Son aşamada ise orada bir sivillerin güvenliği güvenliğinin sağlanacağı, imar faaliyetlerinin gerçekleşeceği bilgisi var. Size göre neler amaçlanıyor? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Şimdi tabii çabuk hareketten bahsediyor, çabuk hareket etmekten bahsediyor. Bana göre güvenli hareket etmemiz lazım, çabuk falan değil. Yani bugün televizyonlarda bakıyoruz 7 kilometre diyen var, 10 kilometre diyen var ama benim aldığım bilgilere göre şu ana kadar 3 kilometrelik bir alanda Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşmiş durumdalar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Yani bizim acelemiz yok. Bakın 10 gün, 12 gün. Önemli olan burada zayiat vermemektir. Önemli olan ayağımızı sağlam basmaktır. Çünkü hemen yanımızda burnumuzun dibinde bölgeden bahsediyoruz. Ne olur ne biter onu bilemiyorum tabii ama gönül ister ki bir an önce bitsin. Gönül ister ki en az zayiatla bitsin ama askerlerimiz alanda. Onlar gerekli kararları verecekler ve olması gerekenler yapılacak. Sonra ne olacak? Sonra şu olacak bir kere biz. Birincisi terör yapılanmasını yanımızdan uzaklaştıracağız. İşte görüyoruz şehirlere atılan hava mermilerini bir kere onların artık bu şehirlere saldırmalarının önüne geçeceğiz. Bir daha hareket edemeyecekler. İkincisi bizde milyonlarca Suriyeli var. Bunların da işte son Zeytindalı operasyonunun ardından o bölge 350-400 bin civarında Suriyeli geri döndü. Şimdi çok daha geniş bir alandan bahsediyoruz. Buraya 1 milyon civarında Suriyeli göçmenin geri dönmesinin hesapları yapılıyor ve eğer bu harekatla birlikte çevredeki bölgelerde rahatlatılırsa bunun 2 milyona çıkmasından bahsediyor. Bu harekatın önemli sonuçlarından biri de bu olacak ama en önemli sonucu şu. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işte bunlar geçti gitti. Bölgede sınırlar cetvelle çizildi. Şimdi yeniden bir takım emperyal güçler bu bölgede sınırları oluşturmak, yeni bir yapılanma ortaya çıkartmak istiyorlar. Ve pek çok ülkede işte Arap Baharı dediler, şu oldu bu oldu bir takım adımlar attılar. Ama Türkiye'de yapmak istedikleri olmadı. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları ortada. Daha sonra attıkları adımlara Türkiye'nin verdiği cevaplar ortada. Biz şunu yapıyoruz şimdi. Yeniden bu bölgeyi dizayn etmeye çalışan, yeniden bu bölgede bazı hesaplar peşinde koşan emperyal güçlere yok artık diyoruz. Bundan sonra siz burada istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Dilediğiniz gibi bayrak sallayamazsınız. Biz varız diyoruz ve varlığımızı da gösteriyoruz. Bu çok önemli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini teminat altına alıyoruz. Bu hepsinden daha önemli. Nasıl milli mücadelede biz işte emperyalist güçlerin karşısına çıkmışsak, yedi düvelle mücadele etmişsek, burada da bu bölgede hesapları olan herkese hayır diyoruz. Biz size hesaplarınızı uygulatmayız. Çünkü burada biz varız. Biz sizin emperyal emellerinizin karşısında olacağız diyoruz. Bu çok önemli. Yani o açıdan işte biraz önce saydık. Pek çok hedefi var, pek çok amacı var ama en önemlisi Türkiye'nin geleceğini garanti altına alıyor.
Peki. Bu arada harekat sürerken sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar var. Bu paylaşımlarla ilgili emniyetin 78 kişiye yasal işlem uyguladığı haberi de var. Sosyal medyadaki bu hareketliliği nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle, bunlar yani normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değildir. Bunların bir kısmı FETÖ'cüdür. Bir kısım da PKK'lıdır. Yoksa böyle bir harekata karşı çıkılması beklenemez. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten normal bir vatandaşı buna karşı çıkamaz. Bakın ben de geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir yakaladım 11 tane kişiyi hakaret eden filan. Bunlarla ilgili gittim savcılığa, suç duyurusunda bulundum. Ve bunlara tebligatlar gitti. Önümüzdeki günlerde karşıma gelecekler ve karşıma geldiklerinde bu iş uzlaşmaya tabiymiş. Oturacağız, uzlaşacağız. Tabii eğer şunu yaparlarsa, biz yanlış yaptık derler, kameraların karşısında özür dilerlerse ben uzlaşacağım. Yoksa sonuna kadar gideceğim, bir ceza davasıyla bunlara ceza verdireceğim. İkincisi tazminat davaları açıp bunların paralarını alacağım. Ve eğer uzlaşırlarsa da bu sosyal medya klavye kahramanlarının da düştükleri durumu basında yayınlayacağım. İşte böyle şeylerin arkasında, duvarların arkasında, klavyenin başında böyle söversiniz, küfür edersiniz ama karşısına geldiğiniz zaman böyle yalvarırsınız fare gibi, kıvranırsınız şeklinde bir mesaj vermeye çalışacağım. Bana göre herkesin de bunu yapması lazım. Bakın, Türk vatandaşlarının bu tür bir kere ülke düşmanlığı, ikincisi sosyal medyayı kirleten, sağa sola küfürlere hakaret eden insanlarla herkesin uğraşması lazım. Ben kendi payıma düşeni yapıyorum. Önümüzdeki günlerde çıkar onların görüntüleri, nasıl böyle kıvrandıkları, biz demedik özür dileriz demeleri. Bunların üstüne üstüne gitmek lazım. Çünkü bunlar kirletiyorlar, ortalığı kirletiyorlar ve en önemlisi, bu tabii çok daha farklı bir konu, bizim ülkemize ihanet ediyorlar. Burada gereken yapılıyor. Yapılmalı da ama maalesef bunların çoğu yurt dışındaki hesaplar. Yurt dışından sosyal medyada Türkiye'ye saldırıyorlar. Bakmayın oraya, işte Mustafa Kemal'in askerleriz diyorlar, Atatürk'ün kalpaklı fotoğraflarını koyuyorlar ama bunların tamamı Mustafa Kemal düşmanı, bunların büyük bir bölümü FETÖ'cü, Mustafa Kemal'in fikirleriyle kavga eden. Buralarda işte gizleniyorlar, örtünüyorlar ve ülkemize saldırıyorlar. Bana göre emniyet doğrusunu yapıyor. Bunların üzerlerine gitmek lazım. Çünkü burada bir özgürlükten bahsetmek mümkün değil. İşte karşımızda bebek katili bir örgüt var ki bunu da ortaya koydu dün attığı roketlerle. Ve bu bebek katili örgütü yok etmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve maalesef bunlar katillerin, teröristlerin yanında yer alıyorlar. Bunların üstüne giriliyor. Ben iyi değerlendiriyorum. Yani çok da mutluyum. Bunların üzerine gitmek lazım. Hem devlet olarak hem millet olarak.
Peki. Evet, bugün gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Bugün önemli bir gün. Bugün A Milli futbol takımımızın bir karşılaşması var. Arnavutluk'la karşılaşacak Euro 2020 elemeleri için. Öyle değil mi? İstanbul'da
evet.
Olacak
evet.
Maç. Doğru. Bendeki bilgiler.
Doğru.
Evet. Öncelikle başarılar diliyoruz milli takımımıza. Neler söylersiniz?
Evet, kesinlikle sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün gazetelerin manşetlerini Arnavutluk maçı süslüyor. Son derece önemli. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7. karşılaşmasına çıkacak. 21.45'te Fenerbahçe Sütlü Saracoğlu stadında oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem üçlüsü yönetecek. Türkiye bu karşılaşmaya mutlak galibiyetle çıkacak. Grubunda 15 puanla lider durumda ama arkasında dünya ve Avrupa'nın çok önemli bir ülkesi olan Fransa var. Fransa'da İzlanda'yla bugün bir karşılaşmayla karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmada nefesler tutuldu. Akşam oynanacak karşılaşmaya odaklandı tüm Türkiye. Tabii karşılaşma öncesi de teknik direktör Şenol Güneş ve Ozan basın mensuplarıyla bir araya geldiler ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar. Fatih Şenol Hoca karşılaşmadan çok önemli mesajlar verdi. Barış Pınar hareketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mehmetçiğimizin burnunun kanamadan bu harekatın sonuçlanması yönünde mesajlar içerdiren sözlerde bulundu. Ondan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bu karşılaşma ve arkasından olacak Fransa karşılaşmasının Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma noktasında çok önemli olduğunu ifade etti. Şenol Hoca özellikle Arnavutluğun son yıllarda çok önemli başarılara imza attığını ve bu karşılaşmanın çok kolay geçmeyeceğini ama hedeflerinin bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak olduğunu, hatta 14 Ekim'de oynanacak Fransa karşılaşmasından da eğer 3 puanla ayrılırsak çok güzel olur ve bu karşılaşmalardan alınacak 6 puanla Avrupa finallerine katılma yolunda önemli yol kat edeceklerini söyledi. Bunun yanında tabii Fransa karşılaşmasının önemine değinerek bu karşılaşmadan beraberlikle de ayrılma halinde de 4 puanın Türkiye açısından çok önemli olacağını söyledi. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu akşam oynayacak İzlanda karşılaşması da Fransa ile İzlanda karşılaşması da grubu çok ilgilendiriyor. Puan cetveline baktığımız zaman 15 puanla Türkiye birinci sırada yer alırken Fransa ikinci sırada, İzlanda da 12 puanla üçüncü sırada, 9 puanla Arnavutluğun da eğer bugünkü maçtan alabileceği galibiyetle bundan sonra oynayacak karşılaşmaların son derece önemli olduğunu görüyoruz. Tabii Kasım ayında da Avrupa Şampiyonası finallerine katılma adına iki tane mesaimiz var. Bunlar Andorra ve Moldova maçlarıyla Türkiye bu seriyi tamamlayacak. Uzun yıllar Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılamamış bir ülke olarak bu şampiyonayı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu karşılaşma çok önemli. Taraftarlara da çağrıda bulundu Şenol Güneş. Desteklere ihtiyaçlarının olduğunu, ben de şuna inanıyorum ki Türk futbol severleri bu karşılaşmaya çok yoğun ilgi gösterecekler ve tıklım tıklım dolduracaklar. Ben Türkiye'nin bu maçtan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum. Yani ama çok dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olduğunu da biliyorum. Çünkü Arnavutluk da artık bu karşılaşmada son kozlarını oynayacak. Arnavutluk'la oynadığımız maçlara baktığımız zaman, istatistiklere de, Arnavutluk'la bugüne kadar 1970 yılından beri karşılaşıyoruz. Yaklaşık 50 yıla yakın bir süredir birlikte mücadele yapıyor her iki takımda. 11 karşılaşma oynanmış bugüne kadar. Bu karşılaşmalardan 4 tanesini Türkiye kazanırken, pardon 5 tanesini biz kazanırken 4 tanesinden de Arnavutluk galibiyetle ayrılıp 2 karşılaşma beraberlikle bitmiş. Atılan gollere baktığımız zaman 14 gol Arnavutluk atarken 12 golde Türkiye'nin golü var. Yani birbirine yakın ülkeler olarak görülüyor ama Şenol Güneş'in daha önceki karşılaşmalarda yaptığı açıklamalara baktığımız zaman son 10 yılın bir takımından bahsediyor. Çok önemli bir jenerasyondan bahsediyor. Dolayısıyla bu milli takım çok önemli. 13 tane Türkiye'liklerinde formayı giyen futbolcularımızın yanına 13 tane de Avrupa'nın önemli takımlarında, Fransa'da, İngiltere'de, işte İtalya'da, Almanya'da forma giyen Türk çocuklarından oluşturulan çok önemli bir kadro oluşturduk. Bu kadroda Cengiz Ünder gibi bir önemli bir oyuncunun da bu maçta oynayacak olmaması da bir handikap, ama 26 futbolcu içerisinde, en azından kadroda bulunan oyuncular arasında sakat oyuncu bulunmaması Şenol Güneş'i de çok mutlu ediyor. Ozan önemli açıklamalarda bulundu bu karşılaşma öncesi. Takımdaki arkadaşlığın çok üst düzey olduğunu, dayanışmanın çok üst düzey olduğunu, bunun sahaya çok olumlu yansıyacağını ifade etti. Ozan'daki son gelişmelerle ilgili sorulara da gerçekten son günlerde Ozan'ın performansında ciddi bir artış vardı, bir gelişme vardı. Emre Belezoğlu'nun kendisine bu noktada çok katkısı olduğunu söyledi. Gerçekten Emre de son derece tecrübeli bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz zaman,
evet,
Ozan'a bu katkısı gerçekten takdire şayan. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum. Bu karşılaşma son derece önemli. Tabii bir taraftan da kulaklarımız ve gözlerimiz İzlanda-Fransa maçında da olacak diye düşünüyorum.
Peki, o zaman bir kere daha saatini hatırlatalım karşılaşmaların. Bugün saat 21.45'te İstanbul'da karşılaşma olacak. Kadıköy'de Arnavutluğu konuk edecek A Milli Futbol Takımı. Yine 21.45'te İzlanda Fransa'yı ağırlayacak. Aynı saatte Andorra-Moldova maçı oynanacak. Diğer maçlar da yine 21.45'te başlayacak. Aynen. Karadağ, Bulgaristan, Çekya, İngiltere. B grubunda ise Portekiz, Lüksemburg, Ukrayna, Litvanya karşı karşıya gelecek. Bu gece futbol açısından dolu dolu geçecek. Umarız sevinen taraf biz oluruz bu gecenin sonunda.
Tüm dileğimiz, ihtiyacımız da var böylesi güzel bir başarıya diye düşünüyorum.
Evet, evet, A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz bir kez daha. 14 Ekim için de şimdiden başarılar diliyoruz. Biraz da basketbolu konuşalım. Orada neler oluyor?
Evet, basketbolda işte geçtiğimiz gün Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası oynandı. 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Çukurova basketbolu 86-62 mağlup ederek kupanın galibi oldu. Bunun yanında tabii basketbolda 3. hafta karşılaşmaları da yarın oynanacak. Bu da son derece önemli karşılaşmalar var. Yarın Gaziantep Basket Tofaş karşı karşıya gelirken, Galatasaray'da Doğa Sigorta Beşiktaş'la karşılaşırken, Ankara'da çok önemli bir karşılaşma var. Ankara'da da Türk Telekom Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Bursa Spor ve Türk Telekom ilk hafta oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldılar. Bu arada Kadınlar Basketbol Süper Ligi'de bu hafta oynayacak karşılaşmalarla start alacak. Dolayısıyla basketbolda da artık heyecan son raddeye gelecek. Hepimiz büyük bir heyecanla takip edeceğiz.
Türk Hava Yolları Euroleague'de Fenerbahçe'nin bir karşılaşması vardı ama sanıyorum mağlubiyetle
bitti. O da çok önemli bir karşılaşmaydı. 68-56 mağlup olarak Fenerbahçe'nin bu sene lige iyi başlangıç yapamadığını görüyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe Ankara'ya da moralsiz gelecek ama bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için her şeyini ortaya koyacak. Türk Telekom bu sezon çok önemli bir kadro kurdu. Ankara'nın da çok önemli ihtiyaç duyduğu bir basketbola Ankara çok büyük destek veren, basketbol seyircisinin son derece kaliteli olduğu bir şehir. Türk Telekom'dan da beklentiler çok yüksek. İşte Euroleague'de mağlubi olan bir Fenerbahçe, hı hı, arkasından Türk Telekom'un iddialarını düşündüğümüz zaman yarın oynanacak karşılaşma son derece önem arz ediyor diye düşünüyorum. Basketbol severlerin bu karşılaşmayı Ankara'da kaçırmamalarını temenni ediyorum.
Evet, başarılar diliyoruz herkese. Voleybolla bakarsak neler söyleriz?
Voleybolda da artık sezon yavaş yavaş geliyor. Vestel Sultanlar Ligi ile 2019-2020 sezonu başlıyor. Bu akşam Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda karayollarıyla Beşiktaş saat 18.30'da karşı karşıya gelecek ve artık Sultanlar filenin altında mücadelelerine başlayacak. İlk hafta karşılaşmalarına baktığımız zaman Fenerbahçe Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Beylikdüzü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, PTT, Vakıfbank, Aydın Belediye, Nilüfer Belediye, Galatasaray karşılaşmalarıyla ilk hafta karşılaşmaları oynanmış olacak. Handball'da da mücadele devam ediyor. Süper Lig bayanlar ve erkekler de hafta sonu birbirinden çetin karşılaşmalar olacak diye düşünüyorum.
Evet, herkese başarılar diliyoruz diyerek bitirelim sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Gazeteci Çetin Erçetin telefon hattımızda. Akçakale'de şu anda Çetin Erçetin. Son durumu Barış Pınar Harekatı ile ilgili kendisinden alacağız. Çetin Erçetin, merhaba.
Merhaba.
Evet, sözü size bırakıyoruz. Barış Pınarı Harekatı hızla ve başarıyla ilerliyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre sizde hangi bilgiler var?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemli bir operasyonel süreç, önemli bir dönem. Ama tabii şunu unutmayalım. Her gün iyi haberler duyuyoruz. Her gün inşallah ordumuz Allah muzaffer eyler ve o sahada daha rahat hareket etmesini sağlar. Tabii şunu söyleyelim, çok geniş bir alan, çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yani değerli radyo dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmeleri için ben şöyle bir kıyaslama yapayım. Halihazırda İdlib, Cerablus, Elbap gibi çok stratejik noktaları bir araya getirdiğiniz zaman ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altında tuttuğu bu alanları göz önünde tuttuğunuz zaman şu an operasyonun gerçekleştiği alan bu alanlardan 7,5 kat daha büyük bir alan. Dolayısıyla bu kadar geniş ve bu kadar büyük bir alanda operasyonel süreci yönetmek, bu süreci devam ettirmek bir hayli zaman alacaktır, bir hayli süre alacaktır. Tabii şu an hep dikkatle sahayı hepimiz takip ediyoruz. Sahadan gelen güzel haberlerle değerli izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi an ve an bilgilendiriyoruz. Ama tabii şimdi artık Miskin Mahar Savaşı süreci başlıyor. Yani artık şehirlerin içerisinde ve yerleşim birimlerinin içerisinde operasyonlar başlıyor. Tabii bu artık riskli bir süreç. Şimdiye kadar düz bir alanda operasyonlar devam ediyordu. Şimdiden sonra meskun mahal dediğimiz genel itibariyle sivillerin çokça olduğu yerler. Tabii bu operasyon alanlarında PKK terör örgütünün sivilleri bir kalkan olarak kullandığı gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla bu bizim için oldukça dikkat etmemiz gereken bir süreç olacak. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek Afrin'de, gerek Elbap'ta, gerekse Hendek operasyonlarında bu konuda dünyadaki en dikkatli devletlerden biri olduğu bilinen bir gerçek. Ve bu özen sayesinde yeri geldi. Örneğin hendek operasyonlarında bir mahallede sivillerin çokluğundan kaynaklı olarak binlerce oraya operasyon askıya alındı, bekletildi. O bölgede tahliye süreçleri gerçekleştirildikten sonra operasyonlar yapılmıştı. Burada da şimdi artık şehir merkezlerine yönelik operasyonlar başladıkça doğal olarak bu süreçler zaman zaman bekleme süreçlerine dönüşebilir. Bu bir beklenti çünkü bölgede henüz PKK sivilleri tahliye etmiş değil ya da sivillerin tahliye edilmesine izin vermiyor. Aslında Türkçe tam anlamıyla böyle söylemek gerekiyor. Çünkü içeride örneğin Terabiyat'ta 30 bine yakın insan var. Aynı şekilde Resulayn'da 42 bin insan var. Ve bu insanların dışında operasyonun ileriki safhalarında diğer bölgelere hareketlilik başladığı zaman benzer bir durum o bölgelerde de var. Ve maalesef terör örgütü sivilleri bölgede tutarak kendisi için bir canlı kalkan, kendisi için kullanabileceği bir insan kitlesine dönüştürmeye çalışıyor. Ama şunu söyleyebiliriz, siyasi olarak şu an bölgedeki aşiretler, bölgedeki siyasi taraflar oldukça bu sürece destek verer bir pozisyonda. Bu Türkiye için önemli bir avantaj ama tabii bu işin bir de farklı bir boyutu var. O da bu operasyonu engellemeye çalışan Batı ülkeleri ki Amerika'dan da kaç gündür görüyoruz. Farklı farklı açıklamalar geliyor. Özellikle Trump'ın sabah söylediği, akşam söylediğine uymayabiliyor. Ve bu süreçleri hep böyle yakından izleyerek süreci yönetmeye çalışıyoruz. Aslında Türkiye burada önemli bir hamle de yapıyor. Bir yandan diplomasi trafiği, bir yandan da operasyonel süreci devam ettiriyor. Bu çok kolay bir şey değil. Dünyada çok az ülke böyle bir şeyi sürdürebilir halde devam ettirebilir. Çok az ülke bu konuda başarı sağlayabilir. Biz bu ülkelerden biriyiz. Tabii önümüzdeki saatlerde tabii biz şu an dinleyicilerimize doğrudan bu anlamda bir bilgi aktarmak yerine yani yer pozisyon aktarmak yerine şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu bir sıcak haber olarak dinleyicilerimize paylaşayım. Birkaç saat içerisinde çok önemli bir operasyonel süreç daha başlayacak. Daha önce 3 yerden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Suriye'nin kuzeyinde Celablus ve Resulayn bölgesinde operasyonel süreci başlatmışlardı. Şimdi 3 cephe daha açılıyor. Bu çok önemli. Bu 3 cephenin açılmasıyla beraber durum biraz daha farklılık arz edecek. Çünkü bu süreçte ceplerin oluşturulması ve bu ceplerin oluşturulmasından sonra bölgede sahada hareket alanının daha geniş bir şekilde devam ettirilmesi için bu önemli bir durum. Bunun için de şu an önümüzdeki birkaç saat içerisinde zaten operasyonel süreç başlayacak.
Çetin Erçetin çok teşekkür ediyoruz ve iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz size. Gazeteci Çetin Erçetin Akçakale'den bildirdi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son durumu aktardı bize.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleriyle İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 25, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı ve az bulutlu 27, Erzurum parçalı ve az bulutlu 24, Amsterdam sağanak yağışlı 17, Atina çok bulutlu 27, Bağdat sıcak 39, Berlin sağanak yağışlı 16, Paris çok bulutlu 21, Roma çok bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 21, Kiev az bulutlu 14, Londra çok bulutlu 19, Moskova sağanak yağışlı 11, Lefkoşa sıcak 35, Madrid az bulutlu 30, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 40, New York yağmurlu 17 ve Viyana az bulutlu 20 derece olacak.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Arzu Türk'ten iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Bu haftanın en önemli olayı Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıydı. Artık üçüncü gündeyiz Barış Pınarı Harekatı'nda. Biraz önce gazeteci Çetin Erçetin Akçakale'den, cepheden son durumu aktardı. Üç yeni cephe daha açılacağını söyledi. Önemli bir bilgi verdi. Genel olarak harekatı nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii bu harekat aslında bunun öncesinde işte Afrin'de, Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri önemli deneyimler kazandığı için ve daha da öncesinde özellikle Güneydoğu sürecinde o Hendek terörü dediğimiz PKK'nın işte Suriye'de deneyim kazanıp da gelip bunu Güneydoğu'daki bizim illerimizde, ilçelerimizde uygulamaya kalktı o Hendek teröründe. Yani güvenlik güçleri önemli başarılar kazandılar. Bir de tabii o dönemden günümüze geldiğimiz süreçte Türk silah sanayi çok hızlı gelişti. Artık dışarıya bağımlı çok az bir sanayi ürünümüz var ve birçok silahı kendisi üretiyor. Bakın mesela şu anda yapılan operasyonda özellikle İHA'ların yapmış olduğu görevler çok büyük bir öneme sahip. Yani düşünün ki siz 40 saatte hiçbir sivile zarar vermediniz, hiçbir sivilin ölümüne neden olmadınız. Ve bir tane şehidimiz var, asker Mehmetçik şehidimiz var ve 4 tane de Suriye Milli Ordusu'ndan şehit var. Hani bu anlamda son dönemde devamlı görüyorsunuz. Suriye'de, İdlib'de, işte diğer bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harekatlarda sivil, asker onlar gözetmeksizin her yeri bombalıyorlar. Ama Türkiye çok uzun süredir bu harekat üzerine çalışıyor. Özellikle bir yıldır bunun hazırlıklarını yapıyor. Ben basından da baktığım zaman yani PKK-PYD'de şu anda direncini tamamıyla yitirmiş, güvenini yitirmiş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık onları kullanmış ve kullanım süreleri dolmak üzere ve bırakmış baktığımızda. Bir de tabii Türkiye bir taraftan askeri anlamda harekatı devam ettirirken diğer taraftan da siyasi anlamda da önemli başarılar elde ediyor diyebiliriz. Mesela dünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kararın Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanmaya uygun bulunmaması, daha tabiri caizse veto edilmesi aslında Türkiye açısından çok büyük bir başarı. İlk defa tarihte iki ülke bir şeyi aynı anda veto ediyor. Bu da diğer bir ilginçlik ama burada en dikkat çekmemiz konu ise bu tasarıyı bizim NATO müttefiklerimizin veriyor olması. Yani NATO müttefikimiz İngiltere, Almanya, Fransa gibi, Polonya, Estonya gibi ülkeler PKK-PYD'ye bir terör örgütüne yaptığımız harekata karşı bir tasarı sunuyorlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na ve NATO'nun üyesi olmayan Rusya bunu reddediyor. Eğer belki Rusya reddetmeseydi Amerika Birleşik Devletleri de reddetmeyecekti. Çünkü yani Rusya'nın reddetmediği bir karar, ABD'nin reddetmesi belki Trump açısından da bir kriz oluşturabilirdi. Tabii bu harekat ABD'de de bir kırılma oluşturdu Arzuturk'ta. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bürokrasisi, askeri sanayisi PKK, PYD'ye çok büyük bir yatırım yapmıştı ve buradan para kazanıyorlardı. Yani onlara yardım vermek, onlara silah vermek bahanesiyle bir takım şirketler, silah şirketleri, bir takım bürokraside, Pentagon'daki gruplar bundan neman alıyorlardı. Ama Trump'ın böyle bir hamle yapması özellikle ABD siyasetinde karıştırdı. ABD'de hem cumhuriyetçilerde hem demokratlar içerisinde işte bir Türkiye'ye karşı tavır alıp Türkiye'ye karşı bir tasarı sunma girişimi var ama bunlar sanki hani siyaseten olan şeyler. Ama gördüğüm kadarıyla dün mesela Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ABD'deki meslektaşlarıyla çok yakın temas kuruyor olmaları, Rusya ile Türkiye arasında askeri anlamda çok güçlü bir bağlantı devam ediyor olması aslında bu harekatı da büyük avantajlar kazandırıyor. Çünkü bu harekat şu açıdan önemli. Tam zamanında, belki zamanı geçseydi, hani birkaç daha ötelenmiş olsaydı zaten kış gelecekti. Kış geldiği zaman PKK-PYD çok daha büyük bir tahkimat yapıp çok daha güçlü silahlarla belki hani Türkiye'yi yenecek ya da geri çekilmesini sağlayacak diyemeyiz ama zarar verebilecekti terör anlamında. Türkiye tam zamanında harekata başladı ve tabii ki bu harekat kısa sürede bitirilecek bir hareket değil. Çünkü 700-800 kilometrelik bir alan var. Yani Irak sınırından buraya kadar, Türkiye sınırına kadar devam edecek bir süreç. Ve buralarda irili ufaklı köyler, şehirler oldukça yoğun. Ve uzun süredir de PKK-PYD'nin buralara tüneller kazarak geçişler sağladığını, ki bu tüneller Rakka'ya kadar devam eden bir stratejinin ürünü. Yani tünel Rakka'ya kadar devam ediyor. Aralıklarla tünel kazmışlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bu tünellerin kazılmasına yardım etmiş. Bu tünellere malzeme sağlamış bir anlamda. Özellikle Irak'tan bu malzemeler geliyor. Ama dün itibariyle Türkiye, özellikle Türkiye, Suriye, Irak sınırında Derik bölgesine başlatarak, bugün mesela biraz önce Çetin Erçetin'in söylediği, yani dün çok yoğun bir şekilde Derik bölgesine bombalamalar oldu. Hava bombalamaları, bombardımanı oldu. Anlaşılıyor ki birkaç saat içerisinde kara güçleri ve Suriye Milli Ordusu sınır, Suriye-Irak sınırından harekata başlayacak. Bir diğer seçenek ise Kamışlı bölgesi, buradan girecek ki burası belki de hani PKK-PYD'nin en çok yoğun olduğu, tahkimatını güçlendirdiği alanlardan birisi. Türkiye çevreleme stratejisiyle, yani cepler açarak, bölgede cepler açarak bir süpürme harekatı yapıyor. Aslında biraz önce Çetin Erçetin hani şeyden bahsetti. İşte Türkiye'deki o PKK'nın Hendek teröründeki şehir savaşlarından ve uzun süre işte siviller olduğu için, işte PKK-PYD'nin orada olması için harekata biraz ara verildi dedi ama bu biraz farklı Suriye'deki. Çünkü bu cepler açarak süpürme harekatı olduğu için bir de güneye açık. Yani bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu harekatta süpürerek bunların daha da 30 kilometre ileriye doğru kaçmasını sağlıyor. Tabii halk da büyük oranda birçok kasabayı terk etmiş durumda. Güneye doğru çekilmiş durumda ve harekat sona erdiğinde de bunlar kendi evlerine dönecekler. Bir de tabii Trump bununla ilgili dün özellikle açıklama yaptı. İşte benim dedi 3 tane seçeneğim vardı dedi. Ya asker göndereceğim, büyük bir savaşa gireceğim. Ya büyük bir yaptırım yapacağım ekonomik anlamda. Ya da dedi 3. seçenek olarak işte Türkiye'nin hani bu SDG ile bir irtibatını kurup bunların arasındaki problemi çözmeye çalışacağım. Peki bu problemi nasıl çözmeye çalışabilirim? Önce Türkiye'nin taleplerini yerine getirmem lazım benim. Yani Türkiye önce kendisini güvenli hissedecek. Bu 30 kilometre 20 milde bir güvenli alan oluşturacak. Ondan sonra diyor ben bu tür bir gayret için olabilir ve başarılı olabilirim. Ama yine de ABD'deki bu tepkiler, özellikle iki kanattan demokratlar ve cumhuriyetçilerden bir tasar hazırlanması, işte Türkiye'ye karşı yaptırımlarla evet. ilgili. Trump'ı da yeni yollar aramaya itiyor. Hı hı. Mesela dün yeni bir şey söyledi. Talimat verdim dedi Dışişleri Bakanlığı diplomatlarına. İşte bu talimata göre bir bakın bakalım. Hani Türkiye ile şey arasında PKK-KSDG arasında bir anlaşma yolu olabilir mi? Bir ifade de kullandı. Bu şu an için mümkün değil. Yani bir harekat başlamış. Binlerce asker içeriye girmiş. Binlerce Suriye Milli Ordusu şu anda operasyona devam ediyor. Bu siz durun. Ya böyle bir şey mümkün değil. Aynı şeyi Fransa söylüyor. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron işte bu harekatın bir an önce durdurulmasını dile getiriyor. Birçok ülke bununla ilgili bildirimlerde bulundular ama aynı zamanda başta İspanya olmak üzere Katar, Rusya gibi ülkeler de Türkiye'yi desteklemeye devam ediyorlar. Arzu Türkdoğan, burada bir gelecekle ilgili bir ihtimal daha doğdu. Eğer Türkiye bu harekatı kısa sürede bitirebilirse, yani tabii kısa sürede bitmeyecek gibi gözüküyor ama kolay bir şey değil. Çünkü sivillere zarar vermemek adına çok hassas davranıyor. Bitirebilirse Suriye'de yeni bir sürece geçiliyor. Yani çünkü Anayasa Komitesi hazır çalışmaya, işte siyasi barış süreci içerisinde sistem seçimler yapılacak. Hani benim görüşüme göre, tabii bu benim kendi fikrim, galiba Suriye rejimiyle bir bağlantı olabilir. Suriye rejimiyle görüşme ihtimali olabilir. Tabii bu güvenli bölge başarılı bir şekilde tamamlanır ve o 30 kilometre alanda bir huzur sağlanabilirse yeni süreçte sanki Suriye rejimiyle, bak Esed'le demiyorum, yani Esed'le doğrudan bir görüşme olur demiyorum ama Suriye rejimiyle birlikte hareket edebilecek, yani Türkiye, Rusya, İran, Suriye rejimi birlikte hareket edebilecek. Anayasayı yazıp siyasi seçim sürecine, barış sürecine Suriye'yi taşıyacak bir yeni uluslararası sonuçlarla karşılaşabiliriz. Yani bunun sinyallerini alıyoruz. Çünkü bunun sinyallerini nereden alıyoruz? Biliyorsunuz Rusya aslında Esed Suriye rejimiyle PYD'nin görüşmesi için bir iki gün önce bir teklif yapmıştı ama dün Suriye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. Yani biz orada terörün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uşağı olanlarla görüşmeye ihtiyaç duymuyoruz. Halbuki Suriye rejimi son bir aydır işte PYD ile görüşme adına ki birçok açıklama yapmıştı. Hatta bunlar bir ay içerisinde 3 defa görüştüler. İkisi Himeyim'in hava üstünde, birisi de Şam'da olmak üzere Rusya'nın aracılığıyla PYD ile Şam yönetimi arasında görüşmeler oldu ama bir anlaşma olmadı. Eğer Türkiye ile görüşme ihtimali olmasaydı Suriye rejiminin, ben Dışişleri Bakan Yardımcısının böyle bir açıklama yapacağını zannetmiyorum. Çünkü çok ağır ifadeler kullandı PKK-PYD'ye karşı. Yani biz onlarla görüşmeye ihtiyaç duymuyoruz şu an için. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet ediyorlar. Onlar terörün asıl müsebbibidir bağlamında. Ve işte ilginç taraf ise Türkiye ile ilgili artık harekat başladıktan sonra Suriye rejiminden açıklamalar gelmedi. Yani hani harekata karşı olumsuz açıklamalar gelmedi. Burada sanki Suriye rejimi de şunu anladı, şunu biliyor. Eğer Türkiye bu harekatı yapmazsa, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin çatısı altında PKK-PYD bölgede etkinliğini devam ettirirse zaten Suriye parçalanacak. Yani orada bir suni bir devlet kurulacak ve bu bir terör devleti. Yani bakın 300 bin Kürt Türkiye'ye gelmiş. Niye? Çünkü bu PKK kendisinden olmayan Kürt, Türk, Arap, bunlar hiç fark etmiyor onlar için. Herkese eziyet ediyor, herkesi öldürüyor, herkesi hapishanelere atıyor. Hani bu anlamda Suriye rejimi için de büyük bir riskti. Yani bu süreç sanki Suriye rejiminin de çok da açıklamadan zımni olarak Türkiye'yi destekler bir tavır içerisine girmesine neden oluyor. Çünkü bir ihtimal var. Yani bu güvenli bölge Türkiye'yi kurarsa Türkiye zaten açıklıyor. Ben burada kalıcı değilim diyor. Benim kimsenin toprağında gözüm yok diyor. Sadece ben terörden zarar görmek istemiyorum. Dün gördük işte yani. Hani bunlar masumdu, hani çok gayet düzgün insanlardı ama Ceyhan Plan'la Akçakale'ye havan mermileri evet. atarak sivillerin ölümüne neden oldular. Yani sivil alanları hiçbir askeri hedef gözetmeden bunlar bombalıyor şu anda. İçeriye de sızmaya evet. çalışıyorlar. O zaman gerçekten terörün nasıl bir şey olduğunu görüyorlar. Tabii propagandavari bir takım faaliyetler de var. İşte PYD'nin, işte Sayın Cumhurbaşkanı dün açıkladı. İşte bir Hristiyanların oturduğu bir yere füze atıp havan atıp da sonra Türkiye bunu yaptı deyip açıklamalar yapmak. İşte gidip kilisenin önünde açıklamalar yapmak. Yani burada da Hristiyan dünyasına bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Galiba mesajını Avrupalılar aldı ama diğer taraftan bu Rusya'nın desteği, Çin'in desteği, Çin'de çünkü dün Çin çok fazla gündeme gelmedi ama o güvenlik konseyi toplantısında Çin'in de bu ortak bildiriye karşı çıktığını söyleyebiliriz. Burada Trump'ın aldığı karar çok önemli. Bakın gerçekten Trump açısından büyük bir risk içeriyor. Çünkü karşısına aldı, bürokrasiyi karşısına aldı, askerleri karşısına aldı. Ama Trump'ın açıklamasında söylediği gibi diyor ki ben bir sürü para harcıyorum buraya ve benim hiçbir getirisi yok bu paranın. DAEŞ'le mücadele ediliyordu. Ben mücadele ettim diyor DAEŞ'le Amerika Birleşik Devletleri olarak. Ama diyor 7-8 bin tane kişi yakaladım, hapse attım. Bunlar diyor Suriye vatandaşı değil. Bilmem Avrupa'nın bilmem Fransa'sından gelmiş, Almanya'sından gelmiş, Orta Doğu'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, bir sürü ülkeden gelmiş. Diyoruz ki DAEŞ'le biz mücadele ediyoruz koalisyon olarak. Bu DAEŞ'leri alın diyoruz, kimse almıyor, kimse sahiplenmiyor. Evet. Mültecilere çare bulun diyoruz, kimse sahiplenmiyor. Buraya yardım gönderin, asker gönderin diyoruz, kimse sahiplenmiyor. O zaman diyor kendi başınızın çaresine siz kendiniz bakın diyerek Trump bir ultimatum verdi. Aslında bürokratik anlamda ABD'de çoğu kişi Trump'ı eleştiriyor ama halkın Trump'ın bu tavrına karşı önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Çünkü Trump seçim vaadinde ben askerlerimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne getireceğim dedi. Bir de işte yeniden Büyük Amerika diye bir vaatte bulundu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik anlamda eskiden olduğu gibi. Çünkü çok büyük bir dış borcu var. Vergi çok yüksek. Ve halk bundan çok muzdarip ABD'de. Hani bu sözleri, iki tane önemli sözü var. Askerleri Afganistan, Irak, Suriye, ABD'ye geri getireceğim. Bir de yeniden ABD'yi zenginleştireceğim. Ama bununla ilgili henüz somut adımlar atılmadı. Yani somut adımlar dediğim haraç, yani Suudi Arabistan'dan 400 milyar dolar ver. Birleşik Arap Emirlikleri şu kadar ver. Almanya sen şu kadar para vereceksin. Çin, Japonya sen şu kadar para vereceksin. Hani bu dökme suyla değirmen dönmez dedikleri gibi sen oradan buradan para alarak onları tehdit ederek hani ABD ekonomisini düzeltemezsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Kötü giden çarkı yeniden değiştirmeniz lazım. Trump bunu yapmaya çalışıyor. Olaya ekonomik bakıyor. Ben şunu da düşünüyorum. Türkiye'nin bu harekata tamamlamasıyla birlikte Suriye rejimiyle bir bağlantı kurulacağı gibi Rusya'yla Suriye'deki dengeyi sağlamak adına da daha farklı bir ilişki içerisine girebilir. Bir de artık Amerika Birleşik Devletleri ile bizim o aramızdaki hani PKK-PYD'den kaynaklı kriz artık çok da fazla, çok büyük bir derinlikte olmayacak. Tabii ki yine anlaşmazlıklar olacaktır ama bu ABD ile o müttefiklik çerçevesi içerisinde, NATO içerisinde hareket eden Türkiye için yeni bir dönemi işaret edebilir. Başta F-35'ler olmak üzere geri dönüş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Trump gerçekten bunu istiyor. Yani Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin hayati öneme sahip olduğunu, çünkü böyle bir süreç olmazsa Türkiye'nin başka alternatifleri kullanacağını, bu da Türkiye'yi kaybetmeye neden olacağını dile getiriyor ki yani bu güvenli bölge planı sadece Türkiye açısından değil, Suriye rejimi açısından, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri açısından, İdlib'de şu anda devam eden krizin daha kısa sürede çözümü açısından baktığımızda Türkiye-Rusya ilişkileri açısından yeni bir süreci ortaya çıkaracak Azuturk'tan.
Peki. Şimdi tabii DEAŞ başlığı da önemli. Bu operasyonun sadece PYD, YPG değil, DEAŞ'a yönelik olduğunu da baştan beri dile getiriyor. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de o boyutu tabii ki çok önemli.
Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan arasındaki görüşmede bunu hem Trump açıkladı. Telefon görüşmesinde şöyle bir diyalog geçiyor. Diyor ki sizin diyor orada kuracağınız güvenli bölge içerisindeki hapishanelerde DAEŞ'liler var diyor. Evet. Bunun sorumluluğunu alıyor musunuz diyor Türkiye'ye. Türkiye de diyor ki evet biz sadece bizim güvenli bölgemizdeki hapishanelerde olan DAEŞ'lilerin sorumluluğunu alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgede zaten DAEŞ şey değil. Hani hareket halinde, kendi başına hareket eden bir durumda değil. Hı hı. Hepsi hapishanelerde. Hı hı. 30 kilometre sonrasında DAEŞ'in yer yer etkili olduğu küçük küçük Deir ez-Zor bölgesinde, oralara yakın bölgelerde alanlar var. Şimdi Türkiye bu sorumluluğu alıyor ama Türkiye bu sorumluluğu alırken Amerika Birleşik Devletleri gibi yapmayacak. Onu da dile getirmek lazım. Eğer Avrupa Birliği elini taşın altına sokmazsa Türkiye o hapishanelerde hangi ülkeden DAEŞ'le hangi ülkeden gelmişse o ülkeye gönderecektir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gönderemiyor. Niye gönderemiyor? Çünkü kara sınırı yok. Ama Türkiye bunları Avrupa Birliği ülkelerine teslim edebilir. Niye? Çünkü o ülkeler bazı mültecileri de Türkiye'ye gönderiyorlar. Evet. Türkiye o anlamda bu DAEŞ'ler niye, hani bazıları eleştiriyor, niye DAEŞ'lerin sorumluluğunu alıyoruz diye. Aslında bu DAEŞ'ler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri şeyle Avrupa Birliği ülkelerinin mülteciler konusunda Türkiye'ye yardım etmesi zorunlu hale gelecek. Bir de tabii şimdi Türkiye DAEŞ konusunda, DAEŞ'le mücadele konusunda tecrübeli. Elbap'ta yaklaşık 2000-3000 DAEŞ'linin işte telef edilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli rolü vardı. Hani bu anlamda şunu söyleyebiliriz. DAEŞ'in etkisizleştirilmesinde yine Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi var. Avrupa Birliği'nin hiç etkisi yok ama Türkiye yine elini taşın altına koyarak bu DAEŞ belasından kurtulmak adına önemli bir misyon yüklenmiş oluyor Arzutuk'tan.
Peki, evet, gelişmeler bu yönde. Barış Pınarı Harekatı'nı izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.